Ayrım 45, Kongo'ya ağıt, Jean-Christophe Grange, sayfa 458, 108. bölüm. Philip Hüseno psikiyatırdı diye başladı Viard kahveyi hazırlarken. 2006'da Yunanistan'da bir araba kazasında öldü. İki çocuğuyla birlikte bana bilmediğim bir şey söyledi. Bizim için çalışıyordu. Ervan mutfak tezgahına yaklaştı. Polis Nespresso makinesini kullanmıyordu. Çok gürültülüydü. Çaydanlığı yerden toplamıştı. Az biraz hayal gücüyle çaydanlığın üstünde çenesinin izi hala görülebilirdi. Bizim için mi? Kendini CIA'yı mı sanıyorsun? Suyun ısınmasını beklerken Viard yanağını ovalıyordu. Ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsun. Ceza davalarında bilirkişilik yapıyordu. Psikiyatr olarak mı?
Hayır, yıldız dansçı olarak.
Onlarca bilirkişi var.
O bu türden değildi. Üstüne kendisine söyleneni yapıyordu. Bizi çok uğraştıran davalarda onu gizlice yönlendirebiliyorduk.
Uyumlu bilirkişiler, koca fil fare doğuruyordu. Emniyet amiri usta şef havalarında kafeteriyle uğraşıyordu. Hematomu ters çevrilmiş hokkadan boşalan mürekkep gibi yanağına yeni yayılıyordu. Viard, sen de ben de bu işlerin böyle yürümediğini biliyoruz. Bir psikiyatrın zırvalığı hiçbir alta yaramaz. Bir karşı bilirkişi raporu onu geçersiz kılar ve bu böyle devam eder.
Dosyanı iyi bilmiyorsun ahbap. Üstsen o branşının en önemli psikiyatrlarından biriydi. Ona karşı çıkmak kolay değildi.
Bu Lassen'in çizdiği profille hiç örtüşmüyordu. İyi bir evlilik yapmış ve kliniğini zengin depresifler için bir sığınağa dönüştürmüş bir psikiyatr. Ne tür davalarda size yardımcı oluyordu? Viard elektronik sigarasını aldı, buhar tüttürmenin saati yoktu.
Kuşkusuz olaylar sırasında sanığın akli melekeleriyle ilgili 122'ye 1 ve 122'ye 2 maddeleri biliyorsun değil mi?
Ağzındaki baklayı çıkar.
Üstsen o müvekkillerinin akli melekesinin yerinde olmadığını ispatlamak isteyen bazı avukatların stratejisini bozmamızı sağladı. Ama çoğunlukla da tam tersi bir rol üstlendi.
Anlamıyorum.
İşler yolunda gitse de savcı risk almamak için gözaltı veya yargılama süreci sırasında acilen bilirkişi raporu talep eder.
Viard doğru söylüyordu. Bir psikiyatr görüşü almadan bir katil ya da bir tecavüzcü mahkum edilemezdi. Mahkeme şenliğine başlamadan önce bile şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının ya da tedavi gerektirip gerektirmediğinin belirlenmesi gerekirdi. Deliye mi yoksa akıl hastanesine mi gitmeliydi?
O dönemde terörle mücadelenin başındaydım. Sakallılardan birini ele geçirdiğimizde bize onunla ilgili bir rapor hazırlaması için Hüseno'yu çağırırdık. Bu kaçık dinci aşırılıkçılar her şeye, dayağı ve tehditlere direnç gösterirler. Ama kimyasallar kullanıldığında çözülürler.
Dumanı elektronik sigarasından bir mate kamışı gibi içine çekerken Viard işini bilen hareketlerle kahveyi hazırlıyordu. Ölümsüzlük içkisi hazırlayan bir profesyonel.
Hüseno'nun adamların akli melekelerinin yerinde olmadığını ve rahatlıkla sorgulayabileceğiniz bir akıl hastanesine nakledilebileceklerini belirten bir rapor hazırladığını mı söylemek istiyorsun?
Doğru, Hüseno imzalardı ve iş biterdi. Konuşturabilmek için onlara her tür pisliği enjekte ederdik. Bu şekilde bayağı iyi bilgi topladık.
Bu şekilde alınan bilgiler mahkemede geçerli olmaz.
Sana mahkemeden bahseden kim? O salakları mahkum etmek istemiyorduk ki. Amacımız sadece suç ortaklarının isimlerini öğrenmekti. Cihatçıların her türlü yargılamadan uzak işkencelere ve kimyasal ilaçlara maruz kaldıkları CIA'nın gizli hapishanelerinin daha yumuşak bir versiyonu.
İsim ver tahmin edeyim. Verilecek kimyasallarla Hüseno ilgileniyordu değil mi?
Hatta sakallılar onun kliniğinde ek bir bölümde tutuluyordu.
Foyenten'de mi?
Bakıyorum çok çalışmışsın. Enstitü kapalı bir üniteye koyduğu tutukluları tedavi etme konusunda yetenekliydi. Çoğunlukla karşı bilirkişi raporundan önce onları birkaç gün alıkoyuyorduk. Ve bu da bize herifin nöronlarını pelte haline getirmek ve bildiği şeyleri öğrenmek için yeterli zamanı veriyordu. Tamamen cezadan muaf.
Açıklamalar ilginç bir şekilde kulağa gerçek geliyor ve Viard'la ilgili söylentilerle örtüşmeye başlıyordu. O ukala hümanist tavırlarının ardında her türlü hayadan yoksun mücadelesinden emin bir polis vardı. Asıl konuya dön. Buraya senin karanlık işlerini konuşmaya gelmedim diye adamı susturdu. Isabel Barrier'in Hüseyin'in eski karısının ve çocuklarının bütün resmi kayıtlarını neden sildiğini öğrenmek istiyorum. Karmaşaya yol açıyordu. Şeker... Erman başını hayır anlamında salladı. Onun bu kibar salon erkeği davranışları sinirini bozuyordu. Nasıl yani? 2005 yılında gazeteciler bizim küçük sistemimizle ilgilenmeye başladı. Avukatlar da bize karşı cephe aldı. Şef psikiyatrımızın Şarko'nun delisiyle evlenmiş olduğunun duyulması söz konusu olamazdı. Bu o kadar da önemli değildi. Zaten Hüseyin'o 2006'da bir kazada ölmüştü. Aptal mısın? Bazı avukatlar, gazeteciler yeni bir kanıt olarak deli karısını gösterip Hüseyin'in raporlarına dayanarak hazırlanmış dosyaları yeniden açmak ve bizim sakallıların itiraflarıyla verilmiş mahkumiyetleri bozmak isteyebilirlerdi. Adamı zorlayan şey şöhretiydi. Kendi ayağına sıkan bir sniper'a güvenebilir misin? Ervan ikna olmamıştı. Viard'ın yanında psikiyatrın rolü ona biraz puslu görünüyordu. Tıpkı mahkemede adamın özel hayatının taşıdığı önem gibi. Bir kanıya varmadan önce bekle. Bana hala buraya gelme sebebini söylemedin diye devam etti Viard. Bir CEO şefi gibi dumanı içine çekiyor, sonra dışarı üflüyordu. Aniden Hüseyin'olarla ilgilenme nedeninle. Dosyanın bu kısmını paylaşmaması için hiçbir sebep yoktu. Geçen hafta Paris'te Isabel Barrier bir arabanın altında kalarak öldü. Şimdi mi araştırmaya çıktın? Hayatının son dönemlerinde sahte bir isimle ve erkek kılığında psikiyatrlık yapıyordu. Bunun senin işinle ne alakası var? Ervan tereddüt etti, sonra açıkladı. Önemli olan onun ağzından laf almaktı. Onun çivi adamla bağlantısı olduğunu düşünmemizi sağlayacak bir sürü sebep var şu Eylül ayı katiliyle. Ne tür sebepler? Ekibimin 5. elemanı Louvecien'de onun evlerinden birinde öldürüldü. Haberim var. Suçlunun bizim Eylül katili olma ihtimali oldukça yüksek. Onu öldürdüğünü sanıyordum. Doğru kişi değilmiş belki de. Poliste hala aptallar var demek. Birden buraya neden geldiğini anladı. Sende Isabel Barrier'in dosyası vardır. Ajanlar onun vakasına ciddiyetle eğilmiş olmalılar. Mümkün, ancak ben o dosyayı hiç görmedim. Emniyet amiri fincanını bıraktı ve kapıya doğru yöneldi. Görüşme sona ermişti. Viard sonunda bütün polislerin benzeyeceği o gece kuşuna benziyordu. Diğer insanlarla ve onların sıradan yaşamlarıyla saat farkı olan bir tür. Zaten çok şey anlattım. Bunların hepsi geçmişte kaldı. Hüseyin'o öldü. Diğer kancığında öldüğünü senden öğrendim. Önümüze bakalım. Sakallılara başka yöntemler uygulamaya başlayalı çok oldu. Artık kodese tıkılmadan önce avukatlarını arayabiliyorlar. Tezgahın yanında ayakta duran Ervan kımıldamıyordu. Kahvesine dokunmamıştı. Isabel Barrier'in Lila'daki mezar odasında Hüseyin'o ile çocuklarını mumyaladığını biliyor muydun? Viard New York stili gri metalden süspansiyonlu lambalarının altında hareketsiz kaldı. Eli kapının kulpundaydı. Hayır. Ya Thierry Farabo'nun çivi adamın uzun yıllar yaşadığı tahüde tedavi gördüğünü? Hayır. Daha sonra enstitünün psikiyatrlarından biri olduğunu? Anlattığım bu zırvalıklardan hiçbir şey anlamıyorum. Hüseyin'in ölümüyle birlikte temizlik yapıldı. Hepsi bu. Onun ölümünden sonra karısının yaptıkları beni ırgalamaz. Sonunda Ervan harekete geçti. O ana kadar Viard'a şüpheli gözüyle bakmıyordu. Bana o dosyayı bul. Aksi takdirde seni taşaklarından tutup 36'ya kadar yerde sürükleyerek götürürüm. Beliki gülümsedi ve bir dizi yeni duman işareti çıkardı. Eğer korkuyorsa duygularını gizleme Oscar'ını kazanırdı. Sakin ol dedi sonunda. Beni tehdit etmek için biraz hafif kalırsın. Baban öldü diye aklına eseni yapabileceğini sanma. Soruşturmada ilerledikçe Isabel'in gırtlağına kadar Eylül cinayetlerine bulaştığını düşünüyorum. Bu beni neden ırgalasın ki? Ervan blöf yapmaya karar verdi. Bir yandan da haklı çıkmak için dua ediyordu. Seni adalete engel olmakla ve kanıtları gizlemekle suçlayabilirim. Çevirdiğiniz dolaplar gerçek suçluyu yakalamamıza engel oldu.
Uyar cevap vermeden kapıyı açtı.
Senden haber bekliyorum diye ısrarını sürdürdü Ervan kapının ağzında. Aksi takdirde yemin ediyorum, Bovu meydanı için bir arama emri çıkartırım.
Burjuva bohemin kahkahaları arasında uzaklaştı ama kahkahaların tınısı bu kez farklıydı. Solcu polis pantolonun içinde en az Ervan kadar korkudan titriyordu.
109. Bölüm. Ervan Pompidou'dan bir mesaj almıştı. Doktorlar Maggie'yi yavaş yavaş suni komadan çıkarmışlar ve bedeni doğal dinginliğine yeniden kavuşmuştu. Şimdilik konuşmuyordu ama en fazla birkaç saat içinde bilinci tamamen açılacaktı. Buna karşılık endokrinolog olabildiğince çabuk ameliyat olmasını istiyordu. Ervan üstünü değişmek için eve gitmeden önce ona uğraması gerekip gerekmediğini düşündü. Zaman yok. Saint Antoine sokağı, Şatele. Saat sabahın 6'sı olmuştu. Paris'te hala karanlık hüküm sürüyor ama gündüze ait bir şeyler karanlığın içine şimdiden nüfuz etmeye başlıyordu. Çöpçülerin uğultusu, fırınların ışıkları, metro istasyonuna doğru yürüyen erkenci işçiler. Ervan çoktan kararını vermişti. Brest'e uçmadan önce bir durum değerlendirmesi yapmak için ekibini 36'ya toplayacaktı. Lasse'nin ona anlatacağı daha çok şeyi vardı. Opera Caddesi yönüne kıvrıldığında acil başka bir işi tamamen unuttuğunu fark etti. Jose Fernandez'in katili Patrick Ben Abdallah, Ville Juif'teki Henry Colin tehlikeli akıl hastaları ünitesinde sıcak odasında onu bekliyordu. Bir zamanlar Şarko'da kalmış olan bu kaçığı sıkıştırarak ondan Lasse'ye karşı kullanabileceği yeni bilgiler öğrenebilirdi. Ben Abdallah kuşkusuz Tahü'de maruz kaldığı kötü muamelelerin intikamını almak için Plüg'ü öldürmüştü. Her zaman öğrenmekte yarar var. Ani bir manevrayla Opera Caddesi'ne döndü ve Louvre'un önünden hızla devam etti. Sol yaka yönüne, tamamen güneye doğru. 13. bölgeyi geçerken açlık kendini hissettirdi. Ville Juif'e gitmeden önce kısa bir mola verebilirdi. Maison Blanche metro istasyonunun yanında bir kafe gördü. Bu ironik isim ona semtin çirkinliğini daha fazla vurguluyormuş gibi geldi. Dipnot: Maison Blanche, yazar hem Washington'daki Beyaz Saray'a hem de temiz ev anlamına gönderme yapıyor. Çınar ağaçlarının altında sadece çirkin yapılar göze çarpıyordu. Sanki buruşuk bir kağıt üzerine çizilmiş ve çöplükten toplanmış malzemelerle inşa edilmiş binalardan oluşan bir bölgeydi. Salonun en dibine oturdu ve kahve ile kruvasan ısmarladı. Siparişleri geldiğinde bir lokma bile yiyecek hali kalmamıştı. Uykusuzluğun verdiği mide bulantısı, boğazında düğüm, yeniden bir deliyle daha karşılaşacak olma düşüncesinin neden olduğu anksiyete. Sadece çamur gibi kahvesiyle dilini yakmayı başardı. Hem çok yorgun ve bitkindi, hem de içinde cızırdayan, çarpmaya hazır elektrikli enerjiyi hissedebiliyordu. Otururken birkaç telefon görüşmesi yapmayı düşündü ama içerisi çok sessiz olduğundan vazgeçti. Masanın üzerine avrolarını bıraktı ve dışarı çıktı. İlk telefonu Vernie'ye açtı. Lasse'nin hücresinde olup olmadığını öğrenmek istiyordu.
''Burada değil.'' diye yanıtladı jandarma.
''Ne?''
''Avukat ve bir telefon hakkı vardı. Ayrıca gözaltı sebebini tam olarak söylememiştiniz.''
''Kime telefon etti?''
''Bilmiyorum ama yarım saat sonra savcı onu serbest bırakmamı emretti. Bu maceradan tek kazancım üstlerimden yediğim fırça oldu.''
Ervan özür dilemeliydi ama buna ne isteği ne zamanı vardı. Numarayı saptayabildiniz mi?
Gizli numara.
Bana SMS'le yollayın.
Hemen. Siz ne zaman geliyorsunuz, duruma bakılırsa ben bilemiyorum. Gelmeniz.
Vernie havlu atmış gibiydi. Ervan onu motive etmek için hiçbir şey yapmadı. Ve son gelişmeler, hayatta olan Farabo'nun gitgide büyüyen gölgesi hakkında en ufak bir ipucu vermedi.
''Saati bildirmek için sizi ararım.'' ''Emin misiniz? Lasse sizi...''
''Size daha önce de söyledim. Oraya gelmemin başka bir sebebi var. Babamı defnedeceğim.'' Telefonu yeni kapatmıştı ki psikiyatrın göz altındayken aradığı numara SMS olarak geldi. Numaranın kime ait olduğunu araştırmanın gereği yoktu. 2 saat önce bu numarayı aramıştı.
Pascal Viard'ın cep numarası. Mr. Bobo'nun ona anlattığının tersine hikaye o kadar da geçmişte kalmış değildi. Üsenon'un adına şimdi bir de Lassie'ninkini eklemek gerekiyordu. İçinden çıkılamaz durum, Gordion düğümüne dönüşüyordu. Bunların hepsini aklının bir köşesine not etti ve Port Deitali yönüne doğru saptı. Patrick Ben Abdallah'a konsantre olmalıydı. İntikam alma sebepleri, Finisler'de yaşadıkları, belki de bu yeni bilgileri genel tabloda bir yere yerleştirebilirdi. Kremlin Bicester, Via Juif. Ervan karanlığın içinde uzay gemisindeki bir pilot gibi yol alıyordu. Artık hiçbir şey düşünmüyordu. Azıcık bile enerjisi kalmamıştı. Sonunda Republic Caddesi üzerinde Paul Giro Hastaneler grubunun binaları belirdi. Atnalı biçiminde yüksek bahçe duvarları, bej rengi binalar, kırmızı çatılar, bugün Jules Ferry veya Jean Mercier olarak adlandırılan laik okullarda da kullanılmış 19. yüzyıl ortalarının eskimeyen mimarisi. Açık camından kimliğini gösterdikten sonra kendisi gibi hala uyanamamış olan bekçinin açıklamalarını dinledi. Tek bir kelimesini bile aklında tutamadı. Ama tecrübeli polis içgüdüsüne güveniyordu. Ayrıca bazı cinayet vakaları için buraya daha önce de gelmişti. Değirmen taşından yapılmış küçük binalar boyunca yol aldı. Gece hala insanı titretecek kadar soğuktu. Bunu ön camının ardından hissedebiliyordu. Sonunda bir sıra aydınlık pencereyi, yemekhane ve metal arabaları iten beyaz önlüklü görevlileri gördü. Kahvaltı. Park alanına arabasını bıraktı. Daha uzağa gitmesi imkansızdı. Demir parmaklıklar, kilitler, kameralar gelmişti. Kontağı kapattığı sırada beyninde bir zonklama hissetti. Gözünün önüne Audrey'nin oyulmuş gözleri, boğazındaki kesikten dışarı çıkmış dili geldi. Doğrudan doğruya bedene yontulmuş bu korkunç yüz, Mayombe büyüsünün güçlü objelerini taklit ediyordu. Bu organ kesme işinin bir anlamı vardı. Farabo eğer oysa bıçak darbeleriyle bir mesaj vermişti. Ervan bu tür bir lisanı çözmek için yardım alabileceği tek bir kişi biliyordu. Rahip Felix Kraus, Belçikalı psikiyatr ve etnolog. Ona Nono'dan, Arno Loyen, namı diğer Philip Chrysler bahseden ilk kişiydi. Beyaz rahibi bu saatte uyandırması gibi bir tehlike yoktu. Sesi berrak ve zindeydi. Birkaç kelimeyle durumu anlattı ve lafı dolandırmadan arama nedenini söyledi. Dün Paris'in banliyösünde bir cinayet işlendi. Afrika büyüsüyle bağlantısı olabilecek tüyler ürpertici bir cinayet. Her halükarda Afrika büyü heykelleriyle bir bağlantısı olabilir.
Katil yakalanmamış mıydı?
Peder, beni dinleyiniz. Katil tarafından yapılan kesiklerin gizli bir anlamı olduğunu düşünüyorum.
Bana cesedin fotoğraflarını yollamak ister misiniz?
Rahip Kraus 80 yaşına merdiven dayamıştı ama kafası kusursuz çalışıyordu. O fotoğrafları görmeye dayanabilir misiniz bilmiyorum. Son derece tahammül ötesi resimler.
Yakın zamana kadar Kongo'da savaşın göbeğinde dolaşıyordum. Orada gördüklerimi tahmin edebilirsiniz. Üstelik onlar fotoğraf değildi.
Ervan az kalsın kendisinin de oradan yeni döndüğünü söyleyecekti ama konuyla alakası olmadığı için vazgeçti. Resimleri size e-posta yoluyla gönderirim. Bana ne düşündüğünüzü söyleyiniz. Ayrıca cinayet mahallinde bir heykelcik de bulduk.
Bir minkundi mi?
Sizin bana gösterdiklerinizden veya Eylül katilininkilerden biraz farklı. Size onların da birkaç fotoğrafını yollarım.
En kısa zamanda size dönerim.
Teşekkür ederim. Rahatsız ettiğim için kusura bakmayın.
Rahatsız etmediniz. Ben de sizi aramak istiyordum.
Ne için?
Kuzey Katanga'da savaş yeniden başladı. Misyonumuz derhal boşaltılmış. Yaklaşık bir asırdan beri Kalemiki Rungu Piskoposluğuna bağlıydı.
Ervan'ın aklına bir başka misyoner, yağmurluğu ve kauçuk çizmeleriyle Rahip Albert geldi. O da bu piskoposluğa bağlıydı. Hala hayatta mıydı? Sormamak için kendini zor tuttu. Tahü'nün kapısı ona kollarını uzatıyordu. Telefonu kapat. Rahiplerimizi ülkeye getirdik diye devam ediyordu Kraus, malzemeleri ve arşivleriyle birlikte.
Meraktan o belgelerin içine daldım ve içinde Lontano ile ilgili eski fotoğrafların olduğu bir paket buldum. Sizin ilginizi çekebileceğini düşündüm. Ervan az kalsın o lanet şehir hakkında artık hiçbir şey duymak istemediğini söyleyecekti. Bugün onu ilgilendiren şimdiydi ve oradaydı. Ama rahip çoktan onun için kopyalarını yaptırttığını ve kolilediğini söyledi.
Çok naziksiniz dedi başkomiser Yarımaz. Onları evime yollayabilirsiniz.
Adresi yazdırdıktan sonra zarfı hiç açmayacaktı. İlgilendiği tek konuya yeniden döndü.
Yollayacağım fotoğraflara baktıktan sonra peder beni arayınız.
Birkaç saniye sonra dışarıda interfonun önünde hazır ol durumundaydı. Zile basarken birden yaklaşık 70 yaşında Ölüler Krallığından geri gelmiş Farabon'un yaşlandırma programında yeni portresinin oluşturulup oluşturulmadığını düşündü.
Neye benziyordu acaba?
45. ayrımın sonu. Sayfa 467.